Hayatta kalma 202. Kara Şimşek konuşuyor. Podi stüdyosundayız. Hayatta kalma 202'nin 4. sezon 6. bölümüyle sizleri selamlıyoruz. Bugün 15 yıl plazada camın arkasında bir hayatı varken radikal bir karar alıp, herkesin hayalidir ya, hani böyle herkesin değil de bazılarının ama hiç gerçekleştirmezler. Küçük bir kitap evim olsun, bağımsız olsun, BMW'nin anahtarını plazada bırakayım ama gerekirse ATV ile evime döneyim. Öyle bir konuğum var. Bölümümüzün adı Frankenstein olarak hayatta kalma. Frankenstein yayın evi. Yayın evi diyesim geldi. Yanlış söyledim. Belki bir gün o da olur. Kitap evi. Ayşe bugün konuğum. Kendisi 47 yaşında. Eskiden şirket avukatlığı yaparken ve iyi de paralar kazanırken hayatını değiştirdi. İyi ki de değiştirdi bence. Hoş geldin bebeğim.
Hoş bulduk karşım şey.
Ya senin hikayen nasıl başladı? Ya öncesi ufak hani bilgi verdim, sen anlat istersen. Hani sonra ne oldu da sen birden bu maceraya atladın? Nasıl atladın?
Tabii hemen anlatayım. Birden olmadı aslında. İnsanın yaşı ilerledikçe bazı şeyleri o kadar cesaretle birden yapamıyor. O yüzden uzun bir düşünme sürecinden, cesaret toplama sürecinden sonra oldu. Aslında pandemiden önce biraz bu bir kitapçı açma fikri çok kafamda dönüp duruyordu. Araya pandemi girdi. Onu fikri ben rafa aldım. Dedim ki oh ya, iyi ki yapmamışım. Mahvolmuştuk, rezil olmuştuk. Daha açtığımız anda batmıştık. Ne işim var benim bunlarla dedim. Ama sonra insanın aklına böyle güzel şeyler bir kere girdikten sonra rahat duramıyor. Dolayısıyla pandemiden sonra tamam ben bu işi yapacağım diye mekan arayışına başladım. Her şey bir mekan bulmakla başladı aslında.
Ah tatlım. Ve çevrendeki herkes de aman ha, hani kime sorsan açma açma açma diyorlar, yapma.
Tabii ki.
Manyak mısın
tabii
sen?
Tabii ki tabii ki, başta ailem olmak üzere çok da haklı olarak. Ama haklarını vereyim, en yakın arkadaşlarım demiyordu. Onlar herhalde beni en iyi tanıyan insanlar olarak mutlu olacağımı düşündüler ya da inandılar bir şekilde, tırnak içinde, başarılı olacağıma. Dolayısıyla en yakın arkadaşlarım değil belki ama onun dışındaki herkes deli misin? Türkiye gibi bir ülkede kitap evi açılır mı dedi bana, evet.
Ah bebeğim. Ve şu anda 1,5 sene tam oldu Frankenstein kitap evi. Yayın evi diye böyle dilimin ucunda
yahu. İnşallah, inşallah bakalım.
İnşallah. Tophane'de, oraya gelelim mi, Tophane kısmına?
Gelelim. En sevdiğimiz yer Tophane. Evet, ben aslında mekan aramaya başladığımda daha ziyade Karaköy, Cihangir civarların vardı aklımda. Ama eninde sonunda Tophane'de bir yer buldum. Tabii Tophane muhafazakarlığıyla nam salmış bir mahalle. İşte bundan 10 küsür sene önce o galeri açılışlarında işte insanların dövülmesi vesaire. Dolayısıyla biraz tedirgindim. Hatta tedirginliğimi de işte şey, bu mekanı bulduğumuzda konuşuyoruz. Emlakçı var, mal sahibimiz var vesaire. Tedirginliğimi dile getirdim. Yani iyi hoş ama ben burada nasıl yapacağım emin değilim dedim. Çok komik bir şey söyledi emlakçı bana. Ayşe Hanım hiç merak etmeyin. Burada sadece Tophanelilerin iki tane kırmızı çizgisi var dedi. Neymiş dedim. Birincisi alkol. Tamam, biz zaten alkol satmayı planlamıyoruz. Zaten öyle bir ruhsatımız yok. Öyle bir şey için ruhsata bile başvurmadık. İkincisi ne? Öpüşmek. Tabii o biraz değişik oldu. Yani nasıl öpüşmek? İnsanlar atıyorum dışarıda masada oturan birileri öpüşüyorsa gidip ayırıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ben hayatımda öpüşen insan ayırmadım. Neyse böyle hiç korkmayın, işte burası eskisi gibi değil, çok değişti vesaire vesaire. Ben de korka korka birazcık iyi hadi bakalım göreceğiz neler olacak diye açtım.
İyi ki de açtın.
Evet.
Elektrik, su yoktu, her şey sil baştan.
Tabii yani çok iptidai bir elektrik tesisatı vardı, su tesisatı diye bir şey yoktu. Tamamen ya altyapısıyla birlikte her şeyi sıfırdan oluşturduk mimar arkadaşımla birlikte.
Peki hayatım, İsmi de çok ilgi çekici. Şimdi insanlar soruyor, düşünecekler. Frankenstein ismi hani aklına nereden geldi? Neden Frankenstein?
Ya şöyle, bu hikayeyi çok anlattım ama her seferinde de anlatmayı çok seviyorum. Şimdi bir insan ismin çok ön planda olduğu küçük bir işletme açarken tabii çok düşünüyor ne koysam diye. Allah'ım neler neler düşündüm, ne Japoncalar, ne Finceler, ne araştırmalar. Sonra Bülbül'ü Öldürmek kitabının baş kahramanı vardır, Atticus. Lisedeyken, daha doğrusu ortaokuldayken okumuştuk. Çok böyle benim hayatıma güya işte o dönemlerde yön veren bir kitap. Baş kahramanı çok benim idolüm adettiğim böyle bir siyah haklarının savunucusu gibi bir avukat falan. Acaba Atticus mı koysam dedim. Hatta var başka, dünyada Atticus isimli kitapçılar da var bu arada. Sonra dedim ki ya feminist kitabevi açıyorsun. Ne münasebet, baş kahramanı erkek birinden kadın kahraman mı kalmadı? Boş ver Atticus'ı dedim. Düşünmeye devam ettim. Sonra Frankenstein romanı nereden aklıma geldiğini bilmiyorum ama bundan 3-5 sene önce romanı ilk defa okuduğumda metne bayılmıştım. Yani su gibi akan inanılmaz güzel bir metin. Romanın metni. Yazarı 19 yaşında bir kadın, Mary Shelley. Yazarın annesi dönemin çok ileri gelen feminist düşürlerinden Mary Wollstonecraft. Frankenstein cinsiyetsiz bir varlık. Kitapta da bu arada he ya da she diye değil, it diye geçiyor. Bu arada romanın Hollywood filmleriyle hiçbir alakası yok. Tamamen çok çirkin bir varlık olarak yaratıldığı için babası tarafından, yaratıcısı tarafından dahi sadece çok çirkin olduğu için terk edilen, ötekileştirilen, böyle yazık, hani kime yanaşmaya çalışsa görüntüsü sebebiyle korkup insanların kaçtığı, tamamen dışlanan bir varlık. O yüzden kötüleşiyor, kötü bir varlık haline dönüşüyor. Yani ilk ortaya çıktığında katiyen canavar bir varlık değil. Dedik biz de ötekilerin kitapçısıyız. Bir nevi cinsiyetsiz bir varlık. Her ne kadar romanda kendine bir eş, daha doğrusu bride, gelin talep etse de kendisi aslında onun bunun beden parçalarından oluşturulmuş cinsiyetsiz bir varlık. Dolayısıyla biz de hani ikili cinsiyet sistemine de karşı bir duruşumuz olduğu için çok cuk oturdu. Frankenstein'ı böyle bağrımıza bastık. Kimse sevmiyorsa biz severiz dedik.
Ah hayatım. Aynı zamanda seninle sohbet ederken demiştim ya, hani bana İsa'yı da hatırlatıyor. Hani o ünlü sözü, baba beni neden terk ettin?
Aynen.
Ya şimdi Frankenstein demişken, son dönemde hani herkesin konuştuğu, işte yok masterpiece, yok şöyle böyle bir dizi var, Çağan Irmak'ın Yaratılan. İzledin mi? İzlediysen nasıl buldun?
Şöyle, hepsini henüz bitirmedim. Bitireceğim tabii. Bu tarz şeyleri artık biraz görev olarak da yapıyorum. Kaçırmamaya çok özen gösteriyorum. Ama biraz izledim. Yani tabii şöyle, hani bu kadar klasik bir romanın Türkiye'li bir yönetmen tarafından yeniden senaryolaştırılması. Çünkü birebir uyarlaması değil. ve bir de hani dönem dizisi olarak Osmanlı'da geçiyor, o şekilde çekilmesi bence çok hoş bir şey. Bu hem romanın ölümsüz bir metin olduğunu gösteriyor. Hem sonuçta bizim dizi ya da film sektörümüz için güzel, yenilikçi bir soluk. Dolayısıyla ben çok beğenerek izlemeye devam edeceğim. Ama daha bitirmedim.
Yani ben dürüstçe yorumumu söylemem gerekirse, her zaman olduğu gibi esirgemeyim.
Lütfen.
Yani hani beklentim çok yüksek değildi. İzledim. Atlaya atlaya izledim bütün bölümleri. Hoş, hani yapanların emeğine sağlık. Ama kesinlikle bir masterpiece yok efendim, şöyle böyle, hani büyütmeyelim. Yapılması değerli, iyi olmuş, hoş olmuş.
Evet.
Ama yani abartmayalım, masterpiece, evet, her şeye etiketini yapıştırmayalım yani. Yok o masterpiece, yok bu masterpiece.
Evet, biraz öyle bir, ben de okudum birkaç yerde, öyle bir beklentim de olmadığı için aynen öyle bir hayal kırıklığım da yok. Ama hani oyunculukları mesela bir kısmı bana çok iyi gelirken bir kısmı da çok hani biraz şey geldi. Daha iyi olabilirmiş gibi geldi. Evet, katılıyorum aslında.
Ben o ölüp dirileni en çok sevdim.
Evet. Ben ismini bilmiyorum. Çok yani benim ayıbım ama Sanırım zaten başka projelerde de yer almış iyi bir oyuncuymuş. Bana da onun oyunculuğu çok iyi geldi.
Ah bebeğim. Peki şimdi akıllardaki bir diğer soru şu.
Evet buyurun.
Efendim bir kitap evi açtınız. Hani 1,5 yıldır ilerliyor. Karlı bir iş mi?
Hayır. Katiyen hayır. Yani karlı bir iş hiç değil ama yine bir beklentiyle ilgili bir durum var burada da. Ben bu işe girişmeyi planlarken zaten bir kar amacı gütmüyordum. Ha ama ne olursa olsun orası bir ticarethane, sürdürülebilir olması için mutlaka bir şekilde bir ufak da olsa bir kar bırakan bir cirosu olması lazım. Dolayısıyla karlı bir hale dönüştürmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama prensip olarak zaten çok para kazanmayı beklediğim bir iş dalı değildi. Ne yazık ki şaşırtmadı.
Umarım hani bugünden itibaren son zamanlarda hani daha da ilerler.
İnşallah. Evet, bir ümit var. Yani daha şöyle, daha iyiye gideceğine dair bir ümitim var kesinlikle. O yüzden de canla başla çalışmaya devam.
Oh bebeğim. Bir taraftan da Frankenstein denilince aslında sadece kitap evi, kafe kısmıyla değil, etkinliklerle de adınız sıkça anılmaya hani değerli bir şekilde başladı. Unutamadığın etkinlikler nedir hayatım?
Valla evet, herhalde bizim ya Frankenstein'ın tanınmasına en vesile olan şey bu etkinlikler oldu. Ben hiç kitap evi açarken illaki bir takım söyleşiler, hani yazarlarla imza günleri yaparız diye düşünüyordum ama böyle önemli bir parçası haline geleceğini hayal etmemiştim. Gerçekten çok güzel oldu. Bir sürü var ama sanırım iki tanesi çok aklımda kaldı. Biri İzmir'deki Yerdeniz Kitapçısı'nın kurucularından Nuray Önoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı, konuşmacının da Ankara Siyasal'dan atılan Barış Ünlü'nün olduğu bir söyleşiydi. O kadar çok insan geldi ki yani biz ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar dışarılara taştı, gelip de giremeyenler oldu ve o ilgiyi hak edecek derecede derin bir sohbet, harika siyasi analizler, çıkarımlar, yani çok çok tatmin edici bir söyleşiydi o. Tabii de insanların gösterdiği ilgi açısından da çok güzeldi. Bir de tam da 2 hafta önce iki avukat bir söyleşi yaptılar. Bir tanesi Kadın Cinayetleri Durduracağız platformun avukatlarından İpek Bozkurt. Kendisi cinayete kurban giden kadınlarla ilgili dosyalara bakıyor. Diğeri de Yağmur Birdal. O da yeni bir yazdığı yüksek lisans tezini çok yakında kitap olarak yayınlandı. O da cinayet işleyen kadınları çalışıyor. Dolayısıyla böyle her ikisinin Türk hukuk sisteminde ne kadar ikiyüzlü bir şekilde bu konunun ele alındığına dair ikisinin deneyimlerini paylaşması inanılmaz kafa açıcı oldu. Yani bir kadın öldüren bir erkeğe Türk yargısında nasıl müsamaha gösterildiği, karşısında bir erkek öldüren kadına ne kadar en yüksekten cezalar verildiğini böyle örnekleriyle çok dolu dolu anlattılar. O da çok tatmin edici bir etkinlik oldu.
Ah tatlım. Bir de Queer Woman Poets.
Evet.
Etkinliği demişsin.
Evet, evet. Ya şöyle, benim bunu da başka yerlerde bir iki kere söyledim. Şiir benim çok özellikle anladığım bir alan değil. Çok okumaktan çok zevk aldığım bir janra da değil diye. Ben biraz şiir konusunun üstüne gitmeye karar verdim. Hani kendimi de daha haşır neşir etmek için. Böyle bunu düşünürken işte başka kitap evlerinde, yurt dışındaki kitapçılarda falan böyle açık mikrofon şiir geceleri yapıldığını görüyordum. Onları araştırıyordum. Bunun kuralları neymiş acaba? Nasıl yapılır falan derken Arzu Bulut, şair Arzu Bulut bana ulaştı. Biz dedi sadece kadın ve kadın pluslara yönelik kapalı bir açık mikrofon şiir gecesi düzenliyoruz, düşünüyoruz. Frankenstein'da yapalım mı? Dedim bu kadar olur. Tamı tamına ben de düşünüyorum bunu. ve siz hetero erkeklere ve gay erkeklere de kapalı bir etkinlik yaptık. Çok nasıl diyeyim? Yani benim şiire bakış açımı külliyen değiştirdi. Çok sert, çok duyguların yüksek. Yani 3-5 kere aşağı inip böyle gözyaşlarımı silmek zorunda kaldığım çok yoğun bir gece yaşandı. Nefisti. Onu da hakikaten unutamıyorum.
Ah hayat, duygu yoğunluğu diyorsun.
Evet.
Ah o duygular.
Kitap evimiz duygu yoğunluklarıyla doludur.
Fırat'ın da bir etkinliği olmuştu. O da çok keyifliydi.
Evet, Fırat'ın da baştan sona bir kitap nasıl yazılır, projesi nasıl oluşturulur, yayın evine nasıl başvurulur. Zaten buna ilişkin kendisinin bir böyle manuel gibi bir kitabı var. Bununla ilgili bir etkinliği oldu. Çok faydalı çünkü bir sürü insanın kenarda köşede duran, yayınlamak istediği ama cesaret edemediği metinleri var. Dolayısıyla onlara böyle biraz yol göstersin diye yaptık onu. Çok da faydalı oldu hakikaten.
Fırat Uran'ın selam olsun ha bebeğim. Bir taraftan da hayatım, LGBT artı kitaplara ağırlık verme gibi bir duruşu var.
Var, evet. Aynen öyle. Biz Türkiye'de yayınlanmış bütün queer işlere yer vermeye çalışıyoruz. Gözümüzden kaçmadığı kadarıyla. Queer yazar ve metinlere alan açmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimizi planlarken mutlaka hep öncelikli queerleri, queer metinleri düşünüyoruz. Dolayısıyla var, evet.
Hatta bu tuvalete kadar... Benim çok hoşuma gitmişti, dikkatimi çekmişti. Umumi tuvalet yazıyordu.
Ya bir isim kadar tuvalete ne diyeceğimizi de düşündük. Yani hakikaten ne yazık ki gene toplumda bir ikili cinsiyet sistemi hakim olduğu için genelde kadın erkek tuvaletini ayırmayan yerlerde iki tane, hani bir kadın bir de erkek sembolü kullanıyor. Ama bizim amacımız o değil. Daha akışkan, kainatın bütün seslerine açık olduğumuz bir mekanız. Dolayısıyla hani nasıl bir isim versek veya nasıl bir sembol kullansak diye hakikaten çok düşündüm. Sonra çok yakın arkadaşım Ali Dinçer, tuvaletimizin isim babası oldu. Bravo, kendisini tebrik ediyorum. Dedi ki umumi hela diye bir şey vardır. Tabii. Umumi olabilir. Evet, hela biraz iddialı olabilir ama dedim bari umumi WC olsun. Bence herkesi kapsıyor, çok güzel oldu.
Vallahi ben de bayıldım.
Teşekkür ederiz.
Rica ederim. Bir taraftan da hayatım, şimdi insanların kitap seçme anındaki mimikleri, o dalgın halleri, keşif süreçleri ya da ne bileyim, sen neler gözlemledin, insanları izliyorsundur.
Tabii, en eğlenceli kısmı o zaten. Yani insanlarla, ya şöyle söyleyeyim, aslında ben burayı açmadan önce böyle çok fazla şey okudum. Rapor, materyal, işte dünyada bağımsız kitap evlerinin gidişatı, yükselişte mi, inişte mi vesaire. Böyle çok fazla yazılı şey var bu konuda, yazılı çizili. Orada diyor ki neden insanlar online daha ucuza kitap alabileceklerken bir kitap evine gelirler? Bunun en önemli sebebi oradaki kürasyon, yani seçki, kitapların seçkisi ve kitap evi çalışanlarından gördükleri destek, yardım. Şimdi tabii başlarda ben hiç hayatımda ticaretle uğraşmadığım için, böyle insanlarla birebir de çalışmadığım için o kadar daha çekimser kalıyordum ama şimdi göre göre bir buçuk yılda içeriye giren bir kişinin bizden öneri isteyip istemeyeceğini, hani böyle ah biri bana bir şey önerse de öyle bir şey alsam diye mi baktığını, yoksa çok aklında zaten bir listeyle belli bir kitap için mi geldiğini falan biraz anlar pozisyona geldim tabii. Dolayısıyla öneri isteyenlere gerçekten önerilerde bulunuyoruz. Bununla ilgili çok güzel yorumlar yapıyorlar kitap eviyle ilgili. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü orayı, yani kitap evini özel kılan şey biraz müşterinin okuma zevkini anlayabilip ona göre kitap önerebilmek.
Teşvik, ilham.
Aynen, yani bunda da tabii çok, ne yazık ki çok fazla kitap okumak gerekiyor. Ne yazık ki dediğim, ben bu kitapçıyı açarken zannediyordum ki günümün çoğunluğu kitap okuyarak geçecek. Hiçbir alakası yokmuş. Çok daha az okuyabilir hale geldim zamansızlıktan. Ama gerçekten okuduğunuz, bildiğiniz ya da başka yerlerden kitapla ilgili makaleler, yazılar, eleştiriler okuduğunuz zaman verdiğiniz öneriler karşı tarafa çok samimi bir şekilde geçiyor ve insanların bu çok hoşuna gidiyor. Bir de alıp o kitabı okuyup sonra gelip, o da çok oluyor. Şunu tavsiye etmiştiniz, bayıldım, işte gene bir şey söyler misiniz diyenler falan olunca da tadından yenmiyor.
İşte o etkileşim.
Evet.
Karşılıklı. Ah ah ah baby.
Bir, ah Kara Şimşek.
Ayşe'cim. Bir taraftan da şimdi notlarıma şöyle göz ucuyla baktığımda, seni en sinirlendiren müşteriyi anlatsana. Doktorum ben.
Evet, aslında daha fazla olur zannediyordum. Yani çünkü birebir insanlarla uğraşmak hani çok zor derler. Ama bir şekilde bize gelen kitle mi, kitap evini ziyaret eden genel kitle mi daha böyle hani nasıl diyeyim, zarif, müdanalı, bilmiyorum, emin değilim ama çok böyle sinirlerimizi zıplatan müşteri çok olmadı ama bir tane oldu. Hakikaten çok komik. Yani mansplaining nedir?
Nedir?
Bu da şudur. Bir beyefendi geldi, dışarıda oturdu, sipariş vermiş. Sipariş de eksik gitmiş. Bizim hatamız oluyor öyle şeyler. İçeri geldi, dedi ki işte kahvenin yanında bilmem ne de sipariş vermiştim, gelmedi dedi. Ben de ah çok özür dileriz ya, kusura bakmayın falan dedim. Zaten dedi o bir bahaneymiş, yani adam içeri girip için dökmek istemiş. Zaten dedi kitapçı açmışsınız dedi, bir de kafe var yanında dedi. Evet falan diyoruz. Olmaz, olmaz böyle dedi. Nasıl tam olarak, ne olmaz falan diyoruz. Ben doktorum dedi sonra. Evet. Evet. Evet. ve yani o kadar değişik yerlere gitti ki konu. O da olmaz, bu da olmaz. Ben zaten çok kitap okurum. Sonra şey dedi. Ben diş hekimiyim dedi.
Tamam.
Evet. Doktordan önce bir diş hekimine indi. Sonra biraz daha devam etti. Ben artık cevap vermeyi kestim. Yanımda da arkadaşım var. Böyle hani sadece bakıyorum adama. Çünkü tek istediği şey böyle içini boşaltmak zaten.
Çemkirmek istiyor.
Çemkirmek, evet. Mastürbatif bir hani bir eylem içinde orada. Ben de böyle adama böyle boş boş bakıyorum. Arkadaşım da hani sinirlenme diye böyle bir yanımda. O elektrik hissediliyor. En sonunda da ben bir şeyler daha söyledikten sonra ben diş estetisyeni miyim? Diş teknisyeni miyim? Ne dedi? Allah Allah. Hani çok bu değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun dedim. Sonra da gitti. Yani adam sadece doktor, diş hekimi ve diş bilmem nesi olduğunu söylemek için gelip bir araba laf edip gitti.
Allah Allah. Ya.
Evet. Cins, ve tabii cins. O iş nasıl yapılara dair bir sürü fikir verdi. Ben de böyle hiç hazır cevap bir tip değilim. Yani böyle tam şey, duşta aklına gelenlerden sonra düşünüp sinir olanlardan. Diyorum ki keşke adama deseydim ki ben de bir gün sizin muayenehaneye geleyim. İşte o diş öyle doldurulmaz diyeyim. Bakalım hoşunuza gidecek mi falan. Ama işte vallahi hiç hazır cevap değilim.
Ah hayatım. Ona bir sopa lazım işte, neyse.
Evet.
bulur. Yani o kaşınıyor arkadaş, bence kaşırlar.
İnşallah daha böyle okkalı bir esnafa denk gelir. Başkalarına da böyle okalalık yapar da görür gününü.
Ah hayatım. Bir taraftan da merak edilir. En çok satan kitaplar mesela.
Yani şöyle, tabii bizim kitabevi bağımsız bir kitabevi olduğu için popüler kültüre ait çok satanlar kategorisindeki kitaplar zaten bizde pek olmuyor. Ama bizim çok satanlarımızı mesela söyleyebilirim. Bizim çok satanlarımız iki kategoride var. Bir tanesi kurmaca kategorisinde, yani roman öykü kategorisinde. Umami isimli bir yayın evi var. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Onların çıkardığı kitaplar Yakut Orman ve Cennet Çürüdü. Bugüne kadar bizde hani en fazla satılmış iki kitap onlardır diye düşünüyorum. Bir de akademik kitaplar var. Gene özellikle yurt dışındaki üniversitelerden çıkan kitaplar bunlar. Orada da böyle çok satan birkaç kitap var. Üstelik fiyatları inanılmaz yüksek. Ama bir şekilde ne yazık ki hani Türkler alamıyor. Çok yüksek olduğu için araştırma falan yapan insanlar. Ama yabancılar çok ilgi gösteriyor. Ve o enteresan akademik kitap, enteresan değil de yani çok niş konulardaki akademik kitaplarda inanılmaz satılıyor. Mesela yani Sex Trafficking on Indian Highways falan gibi bir kitap. Gelip birileri alıyor. Ben böyle bu kitabı kim alır falan derken bir bakmışım gitmiş. Dolayısıyla çok güzel.
Alıcısı
memnunuz.
Alıcısı olan kitaplar. Evet. Özellikle queer, kadın, cinsiyet çalışmalarına
ilişkin.
Aynen
öyle. Evet, feminizm, kadın çalışmaları. Bunlar bizde daha çok satan kitaplar.
Bir de mesela turistler en çok modern klasikleri tercih ediyor demiştin. Küçük kitapları alıyorlar.
Evet, tabii turistler kısıtlı bir bagajla seyahat ettikleri için çok güzel bir seri var. Macmillan'ın modern klasikleri, böyle sert kapak ama ufak cep diyorum ama tabii biraz daha normal kitap boyutunun 1/3 boyutunda bastığı bir serisi var. Onları çok alıyorlar. Bence çok da iyi bir fikirmiş. Bütün modern klasikler var. Güzel oluyor, onları satıyoruz çok.
Orhan Pamuk İngilizce çok satıyor.
Çok.
Türkçesi çok satmıyor.
Evet, yani herhalde bizim kitap evine gelen okur kitlesi çok Orhan Pamukçu değil. Ama yabancılar doğal olarak, yani Türkiye'ye gelmişler. Türkiye'nin bir tane Nobel'li yazarı var. Tabii ki de doğal olarak onu okumak istiyorlar. Bir de Masumiyet Müzesi bize çok yakın. Masumiyet Müzesi'nin zaten kitabı da var. Dolayısıyla o da çok satılıyor. Hani kitabı okuyup müzeyi ziyaret ediyorlar vesaire, ama çok satılıyor Orhan Pamuk.
Yani hani ben de bir yazar olarak mesela bir gün Orhan Pamuk okur muyum, sever miyim bilmiyorum. Belki hani ömrüm vefa ederse 50'lerime gelirsem düşünebilirim. Ya iyi bir yazardır kuşkusuz. Yani evet, tartışmam evet. Bunu ama evet. Bana çok teknik dil geliyor. Yani ben daha böyle yaşamın içinde uçlarda yaşayan, yaşadığını yazan, dönüştüren tehlikeli yazarları, sanatçıları seviyorum. Bana çok steril geliyor yani, Orhan Pamuk.
Evet şimdi benim objektif olmam biraz zor çünkü tabii. Ben Orhan Pamuk'la ilgili böyle aylarca seminerler almış bir insanım. Gerçekten büyük bir fanıyım yazıları şeylerinin, romanlarının. Dolayısıyla hani edebi anlamdaki şeyini tartışamam.
Tabii.
Ama ne dediğini çok iyi anlıyorum. Mesela bir örnek vermek gerekirse, yani Orhan Pamuk çok baştan hesaplı, kitaplı, ne yazacağını baştan çok zaten bilen, hesap etmiş bir kalemi var gibi bir hissi de karşı tarafa geçiriyor. Neredeyse matematiksel bir kurgu üzerinden ilerliyor. Zaten Batı romanının ana kurgu şeyini de kendine alıyor. O Batı romanının kurgusuyla daha Doğu hikayelerini birleştiriyor. Bu yüzden de aslında yabancılara çok da değişik bir ses olarak geliyor. Demişlerdi seminerde. Bana da mantıklı gelmişti. Orhan Pamuk'u mesela Leyla Erbil'le karşılaştıralım. Leyla Erbil zaten üslup, biçim hepsi birbirine katıyor kadın. Yani artık aramızda değil ama katmış, öyle yazmış. Fakat inanılmaz içeriden bir yerden böyle kadın şeyinden, yani omurgasından çıkıyor yazdıkları.
Kan kokuyor mesela.
Aynen öyle.
Hani kan ruhtur derler ya. Hani.
Aynen öyle. Leyla Erbil'in yazdıkları Orhan Pamuk'la karşılaştırırsak tamamen anlıyorum senin dediğini, ama hani iyi edebiyat anlamında da tartışmaya açmıyorum.
Yok,
Orhan
Pamuk. Ben de açmıyorum. Zevkler renkler hani.
Aynen
meselesi.
Öyle.
Ve hani son olarak bu konuyla ilgili Sevim Burak mesela, onun adını anmak isterim. Hani kıymeti bence hala yeteri kadar bilinmeyen, göz ardı edilen ve ruhu şad olsun.
Evet.
Çok sıra dışı, aykırı bir
evet.
Karakter ve yazar.
Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ama yeni, yani çok da bilinmiyor değil. Daha bu hafta bir etkinlik yaptık. Onur Yılmaz isimli şair Sevim Burak'tan ne kadar etkilendiğini söyledi vesaire. Yani çok yakın zamanda olduğu için onu da söylemek isterim. Sevenleri çok.
Valla biz de 2014'te Saltbeyoğlu'nda Afrika dansını performa etmiştik 15 gün boyunca ve çok güzeldi. Hınca hınç geçmişti.
Çok iyi.
Aynen. Güzel zamanlardı. Hayatım. Peki. O zaman sana şunu da sorayım. Kitapçıyı 1,5 yıl önce ilk açtığın gündeki Ayşe'ye şu an ne tavsiye edersin? Ne söylersin o haline?
Of. Çok zor. Valla her şeyden önce daha az korkmasını söylerim. Çünkü ben çok korka böyle suları test ede ede ilerledim başta. Dolayısıyla korktuğum hiçbir şey olmadı. Yani korktuğum hiçbir şey başıma gelmedi. O yüzden o endişeleri, kalp çarpıntılarını yaşamana gerek yok. Uyu, rahat uyu akşamları derdim. Uzunca bir süre akşamları uyuyamadım. Onun dışında da aferin kız sana, iyi ki yapmışsın derdim.
Şöyle bir viski ya da bir şey olsa da hani çaksam, hani çift yapsak dedim
aynen,
içimden.
Aynen.
Nice 1,5 yılları. 15 yılları.
İnşallah.
Olsun hayatım.
İnşallah. Tabii niye olmasın? Homer Kitabevi geçen gün 28. yılını kutladı.
Oo.
Evet. Yani o benim önümde çok güzel bir örnek. Sahibi harika bir kadın. Bunca yıldır ayakta çatır çatır nefis bir kitapçı. Dolayısıyla yapabilen yapıyor.
Yeter ki tutku olsun.
Evet.
Bırakmamak çok önemli.
Evet.
Ayşe.
Kara Şimşek.
Bir de Black Books. Dizi. Bernard Black.
Evet, çok komik bir dizi ya ve o kadar onu da ben kitap evini açmadan önce seyretmiştim. yani çok gülmekle birlikte egzajere bulmuştum tabii karakteri, yaptıklarını. Şu an bulmuyorum. Ya gerçekten o böyle hani en aklımda kalan tarafı kitaplar satılmasın istiyordu. Çünkü kitaplar satılınca yeni sipariş vermek gerekiyor. İnan bunu çok yaşıyorum. Bizim her pazar sipariş günümüz. Uzun bir sipariş sürecinden geçiyoruz. Pazar akşamüstü oturuyoruz kitaptan sorumlu arkadaşımla birlikte bilgisayarın başına. Hem biten kitaplara bakıyoruz, o hafta satılmış kitapları, hem insanların o hafta bize verdiği siparişleri, hem yeni çıkanları hafta boyunca paylaştığımız birbirimizle, aa bak bu yeni çıkmış, şunu pazar günü sipariş verelim vesaire. Yani zor ve meşakkatli bir süreç. O yüzden bazı haftalar mesela satışların az olduğu, kimsenin sipariş vermediği hafta, oh Allah'ım bu pazar işimiz erken bitecek diyorum. Tabii ki de ne kadar büyük bir çelişki, para kazanmamışız değil demek mi? Yani o. Ama anlaşılabilir bir şey.
Onun elinde de sürekli sigara ve şarap, kırmızı şarap içiyordu sürekli.
Ya evet, dökerdi her yere falan. Biz dış tabii içeride artık sigara falan içilmiyor ama şu anda Frankenstein sahibi Bernard Black olsa içer, net içer.
Tabii içer.
Evet.
Ah hayatım, peki bu saatten sonra arzun, beklentin, umduğun hani hayat nedir?
Ha, vallahi arzum... Şöyle bir arzum var hep en baştan beri, biraz böyle ya, uluslararası arenaya açılmak gibi, tabii saçma iddialı ve klişe bir laf değil ama biraz böyle uluslararası festivaller olsa, oralara da bir gitsek, işte bizim de bir katkılarımız olsa, Türkiye'den birilerini götürmeye biraz vesile olabilsek, bir böyle arzum var. Bunu da Akdenizli Bağımsız Kitap Evleri'ne dair bir organizasyon mu var? MediWeaves diye. Bunlar biz ilk açıldığımızda asıl kurucusu olan İtalya'da kitap evi olan, dedelerinden kalma bir kitap evini işleten bir kitap evi sahibi kadın gelip İstanbul'da da kitapçıları gezmiş. Sonra bize, bizim bu ağımıza İstanbul'dan siz dahil olur musunuz dedi. Dolayısıyla aslında ufak ufak öyle bir yoldayız da, çok mutlu ediyor bu beni. Çünkü mesela işte bu 2024'te bir tercüme festivali düzenlenmesini planlıyorlar. İşte Türkiye'den de siz de bir tercüman alıp gelir misiniz? İtalya'da böyle bir şey yapalım diye, fiziksel şey değil, online değil. Bu tabii, bunlar çok güzel. Dolayısıyla biraz daha böyle minnoş edebiyat festivallerinde falan yer alsak. Bir de çok istediğim bir şey, illa Frankenstein adı altında değil ama belki bir bağımsız kitap evleri, birkaç bağımsız kitap evinin bir araya gelmesiyle olabilir. Olmazsa da sadece Frankenstein. Bir böyle hani roman ya da öykü yarışması olsa, insanların kitaplarının basılmasına şey olsa, vesile olsa falan diye. Ama biraz daha onların yolu var tabii. Böyle hayaller var.
Bence bu çok güzel bir fikir ve kesinlikle gerçekleştirilebilitesi yüksek görüyorum. Yani neden olmasın
ya
ve
işte
keşke olsa.
Ya işte tabii jüriler olacak çok fazla. Şimdi ilk yıllarda değil belki ama popülerleşirse eğer, çok fazla şey gelirse, ne denir, aday gelirse.
Dosya gelecek.
Dosya gelirse onların okunması vesairesi, hem zaman hem de finansal bir kaynak gerektirecek yani. Dolayısıyla tabii ki neden olmasın ama sanki biraz daha ona... Onun için biraz daha para kazanmamız lazım, öyle diyeyim.
Evrene göndermiş olalım.
Gönderdik.
Gönderdik. Eklemek istediğin bir şeyler var mı hayatım? Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz.
Vallahi başka bir şey yok aklıma gelen.
O son sorumu sorayım mı?
Sor bakalım.
Hatırlıyor musun?
Hatırlat bakalım.
Frankenstein olarak hayatta kalmak isteyenlere, hayatta kalanlara ne tavsiye edersin hayatım?
Şunu tavsiye ederim. Çok genç yaşta ve hiçbir birikim olmaksızın değil, biraz çalışıp, biraz sermaye biriktirip, kitap evi açmak isteyen herkesin biraz tecrübe ve sermaye biriktirip, orta yaşlarında mutlaka bu işi yapmasını tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Çok güzel ve çok eğlenceli bir iş. İnsan kalitesi çok yüksek bir iş. Ama dediğim gibi çok genç yaşta yapılırsa hızlıca nihayete erme ihtimali yüksek bir iş. Biraz kapital biriktirip, biraz da tecrübe, iş hayatına ve insan ilişkilerine dair tecrübe biriktirdikten sonra, bunu yapmak isteyen herkesin buna cesaret etmesini salık veririm.
Bir taraftan da diğer Frankenstein olarak hayatta kalmak isteyenlerine tavsiye edersin. Mesela benim diyebileceğim şey şu. Farklılıklarımızla özeliz, güzeliz. Bu her türden, hani din, dil, ırk, cinsiyet vesaire, hani hiç umurumda değil. Her birinin ayrı bir kokusu, DNA'sı, güzelliği var. unique. Ve Frankensteinler Frankenstein olarak aslında güzeller.
Kesinlikle. Ötekileştirildikçe renkleniyor. Ötekileştirildikçe baskı oldukça oradan bir şeyler filizleniyor. Dolayısıyla bir yandan bu kadar yani bunu romantize etmeyi istemiyorum ama ne olursa olsun bir yandan da bu kadar güzel bir başkaldırı, direniş, aktivizm kültürünün olmasının sebebinin böyle bir coğrafyada yaşıyor olduğunu düşünüyorum. Gene yani romantize etmek istemiyorum bunu. Oh oh ne güzel, iyi ki işkence görüyoruz da biz de bilmem ne demiyorum. Ama en azından faydasını sağlayalım ya. Madem buradayız en azından ötekiliğimizi sahiplenelim. Çünkü çok güzeliz.
Aynen öyle. Öyleyse izninle ufak ufak ben kapanışı yapayım hayatım bu bölümle ilgili.
Buyurun Kara Şimşek.
Ah, merci beaucoup. Ah sevgili dinleyenler. Bugün konuğum Frankenstein Kitabevi'nden sevgili Ayşe'ydi. Ayşe'nin yolculuğunun bir kısmına tanıklık ettik kulaklarımızla, gönlümüzle diyelim. Vallahi Hayatta Kalma 202'nin 4. sezon 6. bölümüydü. Podi'deyiz, Podi stüdyosundayız. Şöyle güzel haberlerim var. Biliyorsunuz artık yeni podcastimiz demeyeceğim, artık ilerliyor çünkü inanılmaz konuk görüşmeleri listesi var. Aynı anda 20 insanla, 20 farklı konukla yazışıyorum. Uygun gün ve tarihler, görüşmeler, kayıtlar için. Ve inanılmaz bir mindfuck tabii ki yaşıyorum. O gün uygun mu, o şöyle bir şey mi, notları alıyorum ve Fırat bunu fark etti. Bana sürpriz yapacaktı ama sonrasında konuştuk çünkü sizin de işinize yarayabilecek. Sevgili İpek'e selamlar olsun paperstreet.com.tr'den. Paper Street'in başındaki Zeynep'le birlikte arkadaşımız, çok severim. Bana bir haftalık ajanda hediye edecekler. Ben böylelikle kendimi düzene sokmuş olacağım. Kafam rahat olacak. Eğer siz de benim gibi hani dolup taşıyorsa günleriniz, kiminle, ne zaman, nerede, nasıl buluşacaktım, ay ben bugün ne yapacaktım diyorsanız, Hayatta Kalma 202-15 indirim kodunuz var arkadaşlar. paperstreet.com.tr üzerinden %15 indirim alabilirsiniz. Vallahi çok güzel ajandalar. Ben benimkini bekliyorum. Henüz gelmedi. Heyecanlıyım. Haberiniz olsun yani.
Vallahi biz de ajanda bastırmayı istiyoruz. O kadar zor ve maliyetli bir iş ki. Paper Street'in de ajandaları çok güzel bu arada. Geçen seneden biliyorum. Şu an kayıt biter bitmez kodla birlikte ben de ajandamı edineceğim.
Vallahi ne güzel. Hepimiz rahatlayacağız yani. Kafalar evet. Rahat. 2024 geliyor bebeğim. Haydi bakalım. İçkilerinizi tazeleyin, üstünüze rahat bir şeyler giyin, Dır Ceket'i takip edin. Ciao. Hayatta Kalma 202.